Herkese merhaba, ben Erdi Özağa.
Ben Ender Yıldız.
Mobilitenin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Biraz İspanya özel bölümü gibi olacak. Hı-hı. Çünkü daha çok Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılan yeni nesil akıllı telefonları konuşuyor olacağız. Zaten uzun süre boyunca aslında bu telefonlar hep gündemde kalacak. Çünkü lansmanları yapıldı ancak piyasaya çıkmaları önümüzdeki birkaç ayı bulacak gibi görünüyor. Dolayısıyla sıcağı sıcağına bu telefonları biz de mobilite değerlendirmesiyle masaya yatıralım istedik. İlk telefonumuz Galaxy S5. Samsung'un uzun süredir merakla beklenen telefonu. İspanya'da lanse edildi. Galaxy S4'ten farklı olarak özel bir lansman olmadı. Samsung fuarı fırsat bilerek tüm dünya teknoloji meraklılarının beğenisine sunmuş olduğu telefonu. Galaxy S5 aslında çok yüksek beklenti vardı bir kere. Onu söylemek gerekiyor. Yani herkes bambaşka bir telefonu geleceğini düşünüyordu. 64 bit işlemci olacağı söyleniyordu. Kasa tarafında malzeme kalitesinin arttırılacağı metal kasayla geleceği konuşuluyordu. Yani pek çok hem donanım tarafından hem tasarım tarafında Samsung'un radikal bir değişime gideceği söyleniyordu. Ancak bunların hiçbirisi olmadı.
Her seferinde aynı beklenti aslında. S3'te de aynı beklentiyi yaşadık. S4'te de yaşadık. S5'te de yaşadık. Samsung ama bizleri şaşırtmayı, bekletmeye devam ediyor.
Evet, Galaxy S5'e bakıldığı zaman aslında önemli gelişmelerin olduğunu söyleyebiliriz. Hani yiğit öldür hakkını ver. Önce önemli taraflardan bahsedeyim. Daha sonra eleştireceğimiz kısımların üzerinden geçiyor olacağız. İlk olarak şunu söyleyelim. Galaxy S5 Android dünyasındaki en hızlı işlemciye sahip. Snapdragon 801 AC işlemcisine sahip. Bu işlemci 2.46 GHz'de çalışan 4 çekirdekli bir işlemci. Grafik birimi de 578 MHz'de görev yapıyor Adreno 330. Rakipleri diyebileceğimiz telefonlar olarak Xperia Z2, bu ayın 25'inde lanse edilmesi beklenen HTC'nin One 2, yeni One ya da M8 olarak bildiğimiz telefonda yine Snapdragon 801'in AB versiyonu olacağını biliyoruz. Tüm bu telefonları yan yana koyduğumuz zaman hem işlem gücü hem grafik performansı olarak Galaxy S5 rakiplerinin önünde. Rakipleri de Full HD çözümüne sahip olduğu için Galaxy S5'in daha yüksek oyun performansı sunacağını söyleyebiliriz.
Evet, AB AC karmaşası açıkçası bir süredir kendisini belli ediyordu. Hangi telefonlar AB çıkacak? AC burada kendini çok fazla belli edebilecek mi? Ön plana çıkarabilecek mi? Çünkü AC'nin biz hep ismini duyduk. Ortalarda hiçbir örnekleri uzun süre gözükmedi.
Aslında AB AC'yi biz Kasım ayından beri biliyoruz. Evet, işte yani 8974 AB ve 8974 AC olarak.
Yeni modeller olarak da değil, bir şeylerde böyle göz ucuna takılan detaylarda ortaya çıkan modellerde. Özellikle AC
modeli. Xiaomi'nin lansmanında ilk defa ortaya çıkmıştı bu modelde.
Onun dışında kimse öyle bir şey bilmiyordu. Açıkçası insanlar da beklemiyorlardı böyle. Hem Snapdragon 800 ailesinden aynı isimden devam edecek. Çünkü o zaman 801 ismi ortada da yoktu. Hem 800 isminden devam edecek. Hem saat frekanslarında özellikle GPU tarafından radikal bir arttırılma gerçekleşecek. İnsanlar biraz daha açıkçası şey bekliyordu. Özellikle iPhone 5'ten sonra 64 bit furyasının başlayacağını bekliyordu. Beklenmedik bir platformdu aslında. Demek ki herhalde Qualcomm daha platformun biraz daha suyunu çıkarmayı düşünmüş. Daha fazla, daha mevcut bir potansiyeli var ki bir jenerasyon daha açıkçası 800 tarafıyla gitmeye devam edecekler. 2.5 GHz'lik saat frekansı gerçekten yüksek bir değer. Büyük ihtimalle üretim teknolojisinde de bazı değişikliklere gittiler ki bu seviyeye çıktı. Çünkü biliyorsunuz Snapdragon 800'ün bile zamanında 2.2, 2.3 GHz'lik versiyonlarının belirli telefonlarda thermal throttling'e girip yavaşladığını, sonrasında frekansını vesaireyle biraz daha durumu toparladığını görmüştük. Gerçekten 2.5 GHz'lik işlemcisiyle şu anda Galaxy S5 hem çok hızlı bir işlemci performansı sunacak hem de grafik performansı konusunda da biz bir süre rakipsiz kalacakmış gibi gözüküyor.
Şimdi şunu söylemek gerekiyor. Snapdragon 801 ya da uzun süredir bilinen ismiyle 8974 AC şu an dünyada kullanan iki telefon var. İlki Çinli Xiaomi ya da artık nasıl telaffuz ediyorsanız. Bu firmanın ürettiği Elif E7L isimli 4G desteğine sahip modelde kullanılan işlemciydi. Ve daha sonrasında Samsung'da Galaxy S5'te kullanmaya başladı. Xperia Z2'den ve HTC'nin yeni One modeline göre ne kadar hızlı olur derseniz çekirdek frekans olarak 100 MHz'lik daha yüksek bir saat hızından bahsediyoruz Galaxy S5'le yine. GPU frekans tarafında ise 28 MHz'lik bir artıştan bahsediyoruz. Bunlar pratik kullanımda belki çok hissedilir farklar yaratmayacaktır. Muhtemelen en hissedilir farklar sentetik testlerde ortaya çıkacaktır ama günün sonunda Samsung en hızlı işlemci bende argümanını kullanacak gibi görünüyor. Bunu söylemek gerekiyor. Diğer taraftan bir Snapdragon 801 karmaşası oldu. Biraz ondan da bahsetmek gerekiyor aslında. Burada hem Qualcomm'un hatası var hem de Sony'nin hatası var. Neden derseniz önce Sony'den başlayalım. Resmi lansmanda Snapdragon 801'den bahsettiler. Hani Xperia Z'deki Snapdragon 801 ile geliyor dendi. Lansman günü bana haberi yazarken siteye girdim. Sitede 801 yazmıyordu. 8974 AB yazıyordu. Grafik birimine bakayım dedim. Sitede grafik birim olarak adetinden 320 yazmışlar. Yani Sony bile son dakikaya kadar böyle hatalarla girmiş lansman sürecine. Diğer taraftan yine aynı gün Anantek tarafında çıkan bir haber vardı işte. Snapdragon 801 eşittir 8974 AC diye. Tüm bu gelişmeleri bir araya getirince insanlar zannetti ki Snapdragon 801 eşittir 8974 AC. Altta kalan modeller Snapdragon 800 serisi olarak devam edecek gibi görünüyordu. Ama işin aslı böyle değil. Bu işlemcilerde hem frekans daha yüksek hem de eMMC 5.0 arayüzüne destek verdikleri için daha yüksek veri transfer hızlarında daha yüksek performanslı depolama sürücülerinde NAND flash yongalarının kullanımında olanak tanıyacak gibi görünüyor. En nihayetinde toparlamak gerekirse Galaxy S5 kendi jenerasyonunda en azından şu an için muhtemelen de yılın ikinci yarısına kadar en hızlı işlemciye sahip cihaz olacak gibi görünüyor. Bunu söylemek gerekiyor. Performans tarafında beklentilerin altında kalan bir unsur var. O da RAM. Belli, herkes hani 3 GB RAM'de geleceğini söylüyordu ama telefon 2 GB RAM'de geldi.
Şimdi bu 2 GB RAM konusu bence biraz artık şey mi yapmaya çalışıyorlar anlamıyorum. Hani limitlemeye mi çalışıyorlar? Çünkü bir yarışa girdi. Bu iş şişmeye başladı. 2 GB RAM çok yüksek bir değer bakıldı. Bugün hala bilgisayarlar, bunun geçmişte örneğini vermiştik ama bilgisayarlar çalışıyor yani 2 GB bellekle. Android'in özellikle son sürümünde bellek kullanımına yönelik ciddi optimizasyonlar olduğu aşikar ortada. Bir de büyük ihtimalle Samsung ürünler arasındaki farkı biraz daha açık tutmak istiyor ki RAM de bunlardan, argümanlardan bir tanesi olacak. Büyük ihtimalle ben burada 2 GB belleği gördükten sonra Note 4'te de açıkçası 3 GB belleğin kalacağını, 4 GB seviyesine çıkmayacağını düşünüyorum. Ekran tarafı benim sevindiren bir gelişme oldu. Full HD oldu. Her ne kadar biz sızdırılan sahte bir kutuda 5.25 inç olacağını düşünüp onun üzerinden yorumlar yapmış olsak da 5.1 inç ve Full HD ekran çok doğru bir karar olmuş. Ha, boyut tartışılır, belki biraz daha büyüyebilirdi, büyüyemezdi vesaire. Bunlar ayrı bir şeydir ama Full HD çözünürlük, özellikle çözünürlük anlamında çok doğru bir karar olmuş.
Tabii bellek tarafında şöyle bir durum söz konusu. Aslında Samsung kendi geleneğinin dışına çıktı. Neden derseniz eğer, örneğin işte Galaxy Note ile birlikte 4 çekirdekli işlemci kullanmaya başlamıştı. Ardından Galaxy S3'te 4 çekirdekli işlemci görmeye başladık. Galaxy Note 2'de 2 GB bellek kullanıma geçildi. Ardından yine bellek kapasitesinin arttığını gördük. Note 3'te 3 GB bellek oldu. Dedik ki biz Galaxy S5'te de muhtemelen 3 GB bellek gelecek ama öyle olmadı. Şöyle bir durum söz konusu. 2 GB bellek Android için aslında fazlasıyla yeterli. Bunu söylemek gerekiyor. Tabii diğer taraftan Android 4.4 KitKat öncesine kadar Android'in ciddi bir bellek tüketimi de söz konusuydu. Yani ne versen yiyor diye. Öyle bir durum söz konusuydu.
Touch Wiz ekleyince telefonu açtığınız anda 850 MB'ı zaten belleğin tüketilmiş oluyordu. Bunun 150-200 MB da genel GPU tarafından ayrılıyor bir kenara ki grafik işlemlerinde kullanabilsin. İşletim sistemi orayı da istila etmesin diye. Ortada yani kullanıcılara kalan aslında 1 GB gibi bir alan kalıyordu. Bugün bir İBB trafiği açıyorsun. 20-30 MB bellek kullanıyor. WhatsApp bile ben geçen gün baktım. 35-40 MB bellek kullanır hale gelmiş. Yani bunun iş nereye gidiyor?
Tabii burada hani Android'in daldikten de yavaş yavaş uzaklaşmaya başlamasının etkisi büyük. Evet. O noktada da bellek tarafında bir rahatlama olacağını söyleyebiliriz. Teknik anlamda hani pazarlama argüman anlamında en hızlı işlemcinin yanına en yüksek bellek kapasitesini Samsung koyamadı ama 2 GB belleğin pratik kullanım için yeterli olacağını ama en hızlısı diyebileceğimiz o yarış içerisinde en hızlısı olamayacağını söylemek gerekiyor. Nihayetinde rakibi diyeceğimiz ve birazdan bahsedeceğimiz Xperia Z2'de 3 GB bellek var ki bunların hepsinden bahsediyor olacağız. Tabii Galaxy S5'te bazı önemli özellikler var. Bunların başında da örneğin kalp atış sensörü geliyor.
Evet.
Bu sensör yarışı aslında iPhone 5 ile birlikte yavaş yavaş alevlenmeye başladı. İşte sensör odaklı M7 işlemcisinin sistemin içerisinde, telefonun içerisine dahil edilmesi ki geçtiğimiz günlerde haber çıktı. iPhone 5'in pili bitse bile sensör 3-4 gün boyunca hareketleri takip etmeye devam ediyormuş. Yani böyle bir durumdan bahsediyoruz. Evet. Şimdi insanlar çünkü artık akıllı telefonlarını yanlarında sürekli taşımak istiyorlar. Dolayısıyla üreticiler de tam anlamıyla insanların tüm aksiyonlarına yardım edebilecek, yoldaş diyebileceğimiz aslında bir cihaz ortaya çıkarmak istiyorlar ki günümüz dünyasının en büyük sorunlarından bir tanesi sağlık. Sağlığı da maddeler ayırdığımız obezite, işte hareketsizliğe bağlı olarak ortaya çıkan bazı rahatsızlıkları söyleyebiliriz. Üreticiler de böyle sensörlerle bunun üstesinden gelmek istiyorlar. Kalp atış sensörü kullanıcıların bu telefonu satın alma noktasındaki bence birinci argümanı olmayacaktır. Ama tabii ki özellik listesini zenginleştiren unsurlardan bir tanesi en nihayetinde bakıldığı zaman rakiplerinde bu özellik yok. Dolayısıyla Samsung bu konunun üzerine gidecektir diye tahmin ediyorum. Ama burada belki de telefonu eleştirileri açan en kritik noktalardan bir tanesi de pil. 2800 mAh bir pil de geliyor Galaxy S5. Hani 8 öncesinde piyasaya çıkmış LG G2 gibi modellerin bile 3000 mAh seviyesinde pille sahip olması bu noktada hani eleştiri oklarının hedef haline getirdi telefonu.
Büyük ihtimalle ekranı çok büyütmedikleri için kasayı da büyütemediler ve S4'teki pil miktarını hatırlarsak 2600 mAh'e fiziksel şartlar çok değişmediği için çok da fazla büyütemediklerini düşünebiliriz. Telefon ekranındaki büyüme, 0.1 inçlik büyüme Tabii ki telefonun iç dizaynında bazı değişiklikler olmuştur ama büyük ihtimalle Samsung mühendisleri yine aynı türde bir pil teknolojisi kullanıyorlar ki büyüyen, gelişen alanla beraber, genişleyen alanla beraber pil kapasitesi orantılı bir şekilde artmış. O yüzden açıkçası keşke isterdik tabii 3000 mAh ve üzeri bir pil olsaydı ama şu anki sistemle, şu anki teknolojiyle
şunu söylemek gerekiyor. Yani Xperia Z2'den, LG G2'den daha düşük kapasiteli bir pili var. Evet. Onun altını çizmek gerekiyor ama burada unutulmaması gereken bir nokta var. Galaxy S5'in kapağı çıkıyor ve pili değiştirilebiliyor. Evet. Şimdi LG G2'de 3000 mAh pil olmasının sebebi şu. Çok özel bir pil tasarımı var içerisinde telefonun. Hani telefonun neredeyse her boşluğunu pilli dolduracak şekilde bir dizayn söz konusu ama Samsung tarafında pil çıkartılabildiği için ince ve uzun bir pil tasarımına gidilmiş. Dolayısıyla aslında bu da teknik anlamda bir engel mühendislerinin önünde duran. Dolayısıyla bu konuda dikkat almak gerekiyor. Peki Samsung pil tarafındaki bu eksikliğini nasıl giderecek? Onların da yeni bir süper enerji verimlilik modu var altın çizikleri. Evet. Hani ekranı siyah beyaz duruma sokarak o derece yani. Ekranı siyah beyaz duruma getirerek %10'luk pilde bile kullanıcıların uzun saatler boyunca telefonu kullanmasından altı çiziliyor, önü açılıyor diyebiliriz. Bu şöyle önemli. Hakikaten de böyle son dakika telefonunu beklerken bir tane pilden dolayı telefonunu yani kapanması bazen sıkıntı yaratabilir.
Acil durum görüşme butonu olmuş biraz.
Kırmızı alarm butonu olur bence özelliği.
Her şey geçmişler artık büyük ihtimalle o modda Wi-Fi, Bluetooth, 3G falan hiçbir şey kalmıyordur. Hı hı. Sadece siyah beyaz ekran ve en temel telefon arama kapama işte rehber vesaire fonksiyonları çalışarak ciddi anlamda
rehber.
Son 100...
Galaxy S5'te rehber. Yani Samsung tarafının değerli sabıkasının en kabarık olduğu konu.
Aynen öyle. Belki o %10'luk pili rehbere bastığımı bitirebilirsin. Öyle bir durum da olabilir. O yüzden numara ezberinizdeyse büyük ihtimalle ezberinizden çevirmeniz sizin için daha yararlı olacaktır. Çünkü şimdi düşündüm hakikaten işi hani geyiğe çok vurmayalım ama %10 biz zaten enerji tüketiminde büyük ihtimalle tek bir çekirdek aktif. Onlara rehbere basınca böyle beklersin herhalde.
Yani şaka maka şöyle bir durum söz konusu. Samsung'da rehber, galeri gelmiyor, yavaş çalışıyor. Samsung demiyorum. TouchWiz'de 10 GB RAM de koysan, 5 çekirdekli işlemci de koysan yani hani bir şekilde gelmiyor. Artık onu nasıl çözecekler bilmiyorum ama TouchWiz'in ciddi şekilde hafifletilme ihtiyacı var. O bariz bir şekilde son 2 jenerasyondur zaten sorunlardan dolayı ortada duran bir gerçek. Telefonla ilgili iki önemli detay daha var. Bunlardan bahsedip Xperia Z2'ye geçeceğiz. Birincisi kamera. 16 megapiksel çözünürlüğünde ISOCELL teknolojisine sahip bir kameramız var. ISOCELL demek her pikselin birbirinden bağımsız ışık alabilmesi anlamına geliyor. Yani düşük ışıkta daha iyi fotoğraf çekileceğinin önünü açıyor Samsung. Diğer taraftan 0.3 saniye ile dünyanın en hızlı otofokus özelliğine sahip mobil kamerasından bahsediyoruz. Yani Samsung'un argümanı bu şekilde. Belki rakibi M8 olabilir. Onu çıktığı zaman göreceğiz HD cephesinde. Diğer taraftan 4K video çekebiliyor. Bu yine önemli bir özellik. Aynı zamanda farklı kullanım modları var. Arka planını defokus edebiliyorsunuz. Evet. Bokeh efekti verebiliyorsunuz ki bu SLR makinelerde ağırlıklı olarak gördüğümüz bir durumdur. Hani daha artistik fotoğrafların önünü açabilecek bir konu. Son olarak tasarımla ilgili de şunu söyleyelim. Bu telefon suya ve toza karşı dayanıklı IP67 sertifikası var. Ama tasarım yani hani çok albenisi var mı?
Yok.
Yani. Ya Galaxy S4'ün üzerine çok fazla bir şey koymuyor. Tabii ki tasarım görece bir kavram. Beğenen olur, beğenmeyen olur vesaire ama hani bakıldığı zaman Galaxy S4'ün çizgilerinin çok fazla dışına çıkmadığını söyleyebiliriz.
Beni en çok şaşırtan şey bu IP67 sertifikası oldu. Hiç beklemiyordum açıkçası yani. S4 aktif vesaire hani bazı denemeler olmuştu ama ben bu tarz amiral gemisi telefonun Sony o tarafta çok farklı bir özelliği, uzun yıllardır kullanılmayan bir özelliği yakalayıp üst modellerine güzel bir şekilde entegre etti. Hani bu saatten sonra o biraz işin özentiliği mi olur, kopyacılığı mı olur? Bilmiyorum ama çok şey yapmıyor. Hiç beklemiyordum açıkçası.
Bir de kapaklı. USB üzerine kapak getirmişler.
O kapak olayı ne kadar hani verimli olur onu zaten ilk Xperia şeyde konuşmuştuk. İlk su geçirmez modelde konuşmuştuk. Bilmiyorum açıkçası ben şaşırdım ama suya ve toza dayanıklı olması büyük ihtimalle reklam kısmında telefonun ön plana çıkaracağı ciddi özelliklerden bir tanesi olacak.
Peki parmak izi okuyucusu var bir de aslında. Evet. Şimdi. Öyle bir durum söz konusu. Hani Apple'da da çok mükemmel çalışıyor. Bunu söylemek gerekiyor. Şu ana kadar yapılmış en iyi implementasyon, uyarlamayı aslında Apple yaptı. Onu söylemek gerekiyor. Zamanında bunu Apple'dan önce deneyen firmalar var mı? Var. Motorola, Atex'te denemişti. Ama çok etkin miydi? Değildi açıkçası. Onu söylemek gerekiyor. O dönem zaten kimse dikkate de almıyordu. Bu tür sert dönüşümleri büyük firmaların aslında pazara sunması gerekiyor ki diğerleri de takip etsin. İşte ya Apple yapıyor bunu, ya Samsung yapıyor, ya da Sony yapıyor.
Evet, işte bir de yaptıklarında zaman biraz ağlayıp pullamaları gerekiyor ki işte insanlar kullansın. Buradaki parmak izi okuyucumuz tabii o home buton içine entegre edildiği için biraz daha yapısı olarak farklı, dairesel değil. Gene klasik alıştığımız dikdörtgenimsi bir buton var ve kaydırma hareketiyle okutuyoruz. Apple tarafı burada biraz daha avantajlı bence. Çünkü parmağını içine basıyorsun, biraz bekliyorsun ve
onlar
okuyor.
Çok iyi düşünmüşler.
Evet, yani. Bir de onların avantajı zaten o home butonu yuvarlak olma şekli. Zaten
parmakla entegre bir yapı yani dokunduruyorsun, açıyorsun.
Aynen öyle. Belki de o tuşun zaten parmağın içine güzel bir şekilde oturabilmesi için yuvarlak olmasının sebebi de o. İlk tasarım sebebi de belirli çizgilerin sebebi de o olabilir. Burada biraz daha kaydırma usulü, Atix'te gördüğümüz stilin ön tarafa eklenmiş şey. İyi çalıştığını söylüyorlar, bazen çalışmadığını da söylüyorlar.
PayPal'le de anlaşmışlar. Evet, PayPal'le de. Parmak izi üzerinden, yani parmak izini okutarak PayPal üzerinden ödeme de yapabileceksiniz. Güzel gelişmeler, şöyle güzel gelişmeler. Hani mobil ticaretin önünü açabilecek bence atılımlardan bir tanesi olacak gibi görünüyor. Yine son kullanıcılar için birinci satın alma önceliği olur mu? Ayrı tartışma konusu.
Bu iş ne zaman vurucu olur? Onu söyleyelim. Ekranın üstüne basarsın, parmağına açılır. O zaman vurucu olur.
Yani o da hani çok kolay olur mu açıkçası?
Yani
şu anki
teknolojisi, şu anki çok ekran mümkün. Teknolojisi, dokunmatik teknolojisiyle olacak bir şey de
çok
değil.
Çok mümkün görünmüyor. Kısaca toparlayacak olursak Galaxy S5'in artıları var.
Evet.
Eksileri var. Eksiye yakın, kişiye göre değişebilen bazı özellikleri söz konusu. Burada artık tercih kullanıcıların olacak. Fiyatını bilmiyoruz. Samsung'un çok ciddi bir pazarlama bütçesi ve gücü var. Hani bu noktada fiyatı da agresif tutabiliyorlar. Hani rakiplerine nazaran daha alınabilir bir fiyatla piyasaya girerse Samsung en nihayet Galaxy S4 eleştirildi ama yine 10 milyonlar sattı telefonun akıldığı zaman. Dolayısıyla hani piyasa performansı yine yüksek olacaktır diye tahmin ediyoruz ama dediğimiz gibi artı özelliklerini ayrı bir kenara koyup eksisi özelliklerini ayrı bir kenara koyup terazide hangisi daha ağır basıyorsa ona göre hareket etmek
kişisel tercihlerimiz çok önemli.
En faydalı olacak gibi görünüyor. Sony'ye geçelim, Xperia Z2. Öyle zannediyorum ki hani Xperia Z2 en flash telefonu oldu etkinliğin. En çok konuşulan telefon olmadı. Samsung'un ciddi bir ağırlığı vardı orada. Hani ben yurt dışına çıkan videoları da izledim, Mobil Dünya Kongresi videolarını. Galaxy S5 dışında 1 milyon izlenmeye ulaşan bir video yok mesela bakıldığı zaman. Ama bu Xperia Z2'nin en flash telefon olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Neden dersiniz eğer? Sony gerçekten de çok dersine iyi çalışmış. Evet. Onu söylemek gerekiyor. İşte 3200 mAh pil, 4K video yeteneği, Snapdragon 800 AB işlemcisi, bunun dışında yine 3 GB bellek olması gibi pek çok unsur bir araya getirdiğiniz zaman.
Dijital gürültü engelleme.
Dijital gürültü engelleme gibi özellikler, stereo hoparlörden yine burada bahsedebiliriz. Hani piyasada koyulabilecek en iyi özellikler neyse hepsini bir araya getirmiş diyebiliriz. Dolayısıyla paket olarak aslında en dolu paket bu. Neden dersiniz eğer? 3 GB bellek bir avantaj sağlıyor zaten. İşlem tarafı en hızlı olmasa bile inanın aradaki fark sentetik testlerde belki 300-500 puanlar seviyesinde oynayacaktır diye tahmin ediyorum.
Yani iki insanın da aynı bir AB, bir AC telefonunu eline verdiğinde de çok da farkı anlayabileceğini de ben zannetmiyorum yani.
Aynen.
Çok hastası olması lazım işin. Yani kompeten olacak.
Kesinlikle aynen. Tasarım anlamında ben zaten Xperia tasarımlarını beğeniyordum. Sadece kalın çerçeveler benim genel olarak rahatsız edici unsurdu. Bu arada çerçeveleri biraz daha optimize etmişler. Hani Xperia Z1'e göre biraz daha bir gelişim söz konusu. Daha estetik göründüğünü söyleyebiliriz telefonun. Hani dolu dolu bir paket olmuş.
Yani Z1 Plus da olmuş olabilir, denebilir belki.
Şimdi burada Z1 Plus dediğimizden itibaren şöyle bir tartışma var. Yani Sony diğer üreticilerden farklı olarak 6 aylık güncelleme döngüsüne girmiş durumda. Xperia Z1 Eylül'de tanıtılmış İFA fuarında. Şimdi Şubat ayında Xperia Z2. Bu var olan kullanıcıları üzer mi üzmez mi ayrı bir tartışma konusu. Teknoloji evet gelişsin, cihazlar daha performanslı hale gelsinler ama yani 6 ay önce adam Sony'nin en hızlı telefonu diye bir telefon alıyor. 6 ay sonra bir bakıyor en hızlı telefon değil artık.
Ve iyi de para verip alıyorlar.
Onu yani 2200 lira gibi fiyattan bahsediyoruz. Hani burada telefon bakın telefon çok iyi bir telefon. Evet. Diyoruz işte Mobil Dünya Kongresi'nin flash telefonu ama bu 6 ayda gelen yeni bir telefon olması ve aslında Xperia Z1 kullanıcılarının üzülmesi gerçeğini de üstünü örtmüyor.
Doğru maalesef öyle. Ama Sony bunu zaten daha senin de dediğin gibi o 6 aylık döngü olayını bahsetmişti. Ha, Z1 alanlar şöyle üzülmeyebilir. Çok da farklı bir telefon olmayacak. Yani Z1'i satıp Z2 almaya değer mi? Bence değmez.
Ya bence
yani
değmez.
İlla 4K belki orada en belirleyici çizgi 4K oluyor.
Belki ona yazılımla verirler.
Ha, o da olabilir evet.
Çünkü LG G2'nin bugün G-Flex aldı. G2'nin bile 4K alıp almayacağı konuşuluyor ki Sony de bunu isterse yapabilir gibi.
Sensör ve işlemci olarak aynı desteği. Sensör zaten aynıdır büyük ihtimalle. O 20.7 megapiksellik sensör büyük ihtimalle.
Zaten sensör de piksel büyüklüğü de aynı.
Aynen öyle.
Modül değişmemiş diye tahmin
ediyorum. Belki update'de şu sebepten geçirmezler. Bu sefer de Z1 ile Z2 arasındaki fark iyice daralacak. Bilmiyorum. Ben çok Z1 kullanıcının üzülmesi gereken model olduğunu düşünmüyorum ama bu saatten sonra Z1 alacak insanları da Z2'ye yönlendirmek gerek diye.
Ya şöyle bir durum söz konusu. Hissiyat anlamında bir negatif durum söz konusu. Çünkü neden? Şimdi Galaxy S5 alıyorsunuz ve şunu biliyorsunuz. Yani önümüzdeki sene Mart-Nisan'a kadar Samsung'un en hızlı 5 inç 5.1 inç telefonu olacak gibi. Şimdi Galaxy Note zaten Fabet kategorisi. Yani ayrı bir telefon. HTC'si geçtiğimiz sene çok zor durumda kalmasına rağmen rekabette geri kaldı adamlar yani. Donanım anlamında zaten 1-0 maça yenik başladılar ama buna rağmen One'ı yenilemediler.
Evet.
Çünkü onlar daha önce One X ve One X Plus'ta bir hata yaptılar. Onu gördüler yani kullanıcı tarafında bir olumsuz durum olduğunu yaşandığını. Sony'nin de aslında böyle yapması lazım. Yani bir telefon çıkarıyorsan bir yıl boyunca onu tutacaksın elinde. Kaldı ki Sony kendi blog sayfasından yaptığı açıklamayla dedi ki Z1 Emerald Game modemimiz olarak 2014'de devam edecek dediler ama hani birden Z2 gelince
Belki piyasaya çıkma sürecinde biraz öteleyip
orada yani Japon kardeşlerimizin de vardır bir bildiği diyeceğim ama ben şahsen Z1 2200 liraya Aralık ayında alsaydım şimdi Şubat ayında Z2'yi görürdüm.
Şöyle olurdu ama Z1 ha, büyük ihtimalle üzülürdün. Yenisi çıksa hani beklesem yenisini alırsam daha iyi olur diye ama şöyle de bir şey olur. Z1 Galaxy S5'te teknik özellik bakımından kullanıcı deneyimi vesaire her şeyi bir kenara bırakıyorum. Kağıt üzerinde koyunca pek kamera vesaire tarafında yarışamayacak duruma kalıyor. O yüzden belki de teknik özellikler bakımında çünkü bazı kullanıcıların bunlara ciddi anlamda değer verdiğini biliyoruz. Geri kalmamak adına.
Ama orada şunu da hesaplamak lazım. G2 de Galaxy S5'in gerisinde kalan bir cihaz olacak evet. Kamera performansı olarak ama öyle zannediyorum ki LG hani Ağustos ayında çıkmasına rağmen cihaz yılın ikinci yarısına kadar muhtemelen G3'ü piyasaya sürmeyecek. G2 Ağustos'ta çıktı ve muhtemelen G3'ü de biz yine aynı dönemlerde piyasada göreceğiz gibi görünüyor. Ve üstüne üstü G2 şimdi 4K video güncellemesi alırsa zaten hani yenisi telefonlardan çok da farkı olmayacak bir hale yani, gelecek. Hani
bir işlemci farkı olur, bir de bellek farkı olur.
Ama Galaxy S5 de aynı zaten bakalım.
Yani zaman. Evet, yani o Snapdragon 800'de kimseyi üzmez.
Depolamadan kaybeder, SD kart takılamıyor, hızlı arttırılamıyor evet, vesaire orada bir sıkıntı yaşanabilir belki.
İlk günden beri handikapıydı telefonun maalesef.
Yani artık üreticilerin şu SD kart olayını çözmesi evet, lazım. Yani. Çünkü oyunlar oldu, 2 GB programların ne kadar yer kapladığı belli değil yani. Bilmediğiniz bir program yüküyorsunuz, bakıyorsunuz hani 200-300 MB depolamadan götürmüş görünüyor.
Kendi depolaması zaten 16 GB diye piyasaya sürüyorsun, 10 GB 8'e çıkıyor. Kullanılmış oluyor vesaire. Burada da bazı şeyler var. Şimdi G2'ye 4K video diyorsun, 16 GB'lı zaten yanlış bilmiyorsam 10 GB civarında bir kısmı kullanıcının kullanmasına sunulmuş durumda. Onunla bir de 4K video çeksen 3 dakika deneme başlıyor.
Ben Note 3'te, Note 3'ün Snapdragon 800 versiyonunda 4K video çektiğimde 10 saniyelik bir görüntüsün 69 MB'lik bir dosya boyutu ortaya çıkarmıştı. Artık bari siz hesaplayın ne kadar dosya boyutu olacağını. Xperia Z2'yi toparlayacak olursak yer dediğimiz gibi Mobil Dünya Kongresi'nin en flash telefonu oldu. En dolu telefonu diyebiliriz. Kendi kategorisinde 3 GB bellekli ilk global telefon oldu evet. Diyebiliriz aslında. Çünkü rakibi diyebileceğimiz Galaxy S5'te 2 GB bellek var. 4K video çekebiliyor. Onun özel bir durum değil. Ama 4K güncellemesini artık Sony'de resmi olarak evet. Vermiş oldu. 3200 mAh pili var. G2'den daha büyük pili var. S5'ten daha büyük pili var. Hani bu noktada rakibi HTC'nin yeni modeli de olmayacak gibi görünüyor. Bizim duyumlarımıza göre HTC M8'de yeni Van'da muhtemelen yine 2600-2800 mAh bandında bir pil büyüklüğü olacak. Dolayısıyla Xperia Z2 su da geçirmiyor, toz da geçirmiyor yani bakıldığı zaman.
Akarı yok, kokarı yok.
Aynen öyle. Dolayısıyla hani bu jenerasyonda şu an öndeler. Onu evet. Söylemek gerekiyor. Mayıs ayı gibi belki Galaxy S5'in bir premium versiyonun gelebileceği konuşuluyor. Metal kasa, belki daha iyi bir işlem, Snapdragon 805'ten bahsediliyor. Belki 3 GB bellek gibi.
Hep konuşuluyor ama S4'te de konuşuldu, S3'te de.
Ama Galaxy S4'ten sonra Galaxy F serisi altında bir premium kategorinin yaratılabileceği söylendi. Bilmiyorum, bekleyip göreceğiz. Gerçi şöyle bir durum var. Bir önceki videoda ben bunu yine söylemiştim. Samsung'da Galaxy S5 çıkarmak yerine Note 3'e devam etse yine rekabet olur. Evet. Yani Note 3 de orada iyi bir paket sunuyor kendi kategorisi içerisinde. Bekleyip göreceğiz ama Xperia Z2'nin önünde olduğunu söyleyebiliriz. Donanım olarak, yazılım olarak ki zaten 4.4'te bu evet. Yeni cihazların hepsi. Oldukça dolu bir paket ve Sony'nin arayüzü oldukça da hızlı çalışıyor.
Evet, onu da söylemek arayüzü için de çözdüler.
Çünkü Z1 hakikaten Snapdragon 800'lü cihazlar arasında şişme yapmayan, takılma yapmayan, arayüzü oldukça güzel çalışan belki de yegane telefonu ya da en iyi telefonu diyebiliriz. Dolayısıyla Galaxy S5'in belki toplam özellik listesi daha uzun ama performans anlamında vurucu fark yaratacak donanım açısından Xperia Z2'nde kendisine nasıl avantajları var bunu da söylemiş olalım. İşlemcisi yavaş olsa bile bazı başka üstünlükleri var onu da not düşmüş olalım diyerek Sony'nin bir başka telefonuna geçelim. O da M2. Evet. Sony'nin orta segmentteki yeni güreşçisi olacak. Telefonda 4.8 inç ekran var. QHD çözünürlük. Sene 2014 biz QHD'yi 2 sene önce bırakmıştık evet. Ama 2014'ün orta segment telefonlarında yeniden kendine yer bulmaya başladı.
Kayboldu değil mi önce bir ara? Bir kayboldu.
Birkaç telefonda gördük vesaire. Hani o işte 2011 dönemlerinde
portlattılar yani o çözünürlüğü.
Tabii şimdi Galaxy S2 çıktığı zaman 880 çözünürlükte biz hani niye bu telefon QHD olmadı diye konuşuyorduk. Tabii. Şimdi aradan 2 sene 3 sene geçmiş. QHD tekrar hayatımıza girmeye başladı. Snapdragon 400 ile beraber muhtemelen Qualcomm tavsiye etmiş olabilir bunu.
Olabilir.
Snapdragon 400 mü kullanacaksın? Adreno 305'i mi istiyorsun? O zaman yanına QHD koy ki ya. Kullanıcılar oyun performansından sıkıntı yaşamasınlar.
Evet, bunun dışında bu ekran çözünürlüğü zaten orta seviye bir telefon olduğunu bizlere gösteriyor. Sony burada biraz daha fiyata oynayarak aslında satış rakamlarına ve Sony markasını, Xperia markasını daha fazla Android akıllı telefon kullanıcılara yayma hedefi olan bir strateji izliyor diyebiliriz. İşte ekranın çözünürlüğünü söyledik, boyutunu söyledik. 8 GB'lık dahili bir hafızası var. Tabii microSD kart desteğimiz burada es geçilmemiş. Bunun dışında 2300 mAh'lik bir bataryası var ki Sony'nin söylediğine göre 14 saat civarında bir konuşma süresi sağlıyor. 2300 mAh fena bir değer değil bence. Tabii 4.8 inçteki bir biraz telefon için olabilir. Biraz daha büyük olabilir.
G2 niye bakıyorsun? 2440 mAh mesela.
Snapdragon 400 bence şey olacak. Giriş orta seviyesinin chipseti olacak önümüzdeki bir dönem. Belki onun sonrasından 415'e terfi ettirip 64 bitin de hız yayılması için kullanılabilir ama fiyat performans oranı olarak bence Snapdragon çok başarılı bir işlemci sistemi. Biliyorsun Moto G'de de şu anda var.
MediaTek'i bitirmeye yedirciler aslında onlar Snapdragon'a.
MediaTek'in bacağına sıktılar. MediaTek'in çünkü en büyük sıkıntısı PowerVR GPU'sunun SGX544'ün tek çekirdeklisini kullanmaları. Grafik performans açısından geri kalıyor birçok şeyde Adreno 305'e.
Ne para kazandılar o tasarımdan da.
Çılgın çok kazandılar ya. Çünkü millet uyanana kadar asıl şeyi götürdüler. Pastayı götürdüler.
Tabii şunu da söylemek gerekiyor. Xperia M2'yi ben tasarım olarak çok beğendim. Zaten Z jenerasyonu oldukça benzeyen tasarım çizgileri var, onu söylemek gerekiyor. Diğer taraftan NFC desteği var, MHL desteği var, Wirecast desteği var, kabloyu kablosu görüntü aktarımını olanak tanıyabilen bir yapıya sahip. Aynı zamanda çift sim kartlı versiyonu da hazırlayacağını açıkladı Sony. Hani hakikaten de orta segment için oldukça rekabetçi telefonlardan bir tanesi haline geldiğini söyleyebiliriz.
Fiyatına aslında şey yapalım biraz burada, değinmek istiyorum.
Tabii fiyat anlamında şimdi Türkiye'ye kaç paradan girer bilmiyorum. Kur yükseldi, işte hani belgeler vesaire şu bu, hani yine Avrupa'ya göre biraz daha yüksek fiyatlandırmayla girecek ama şimdi fiyat olayı bizde çok tartışmalı bir konu. Şimdi yurt dışı için 300 dolarlardan bahsediliyor. 300 doları Türkiye'ye işte kuru eklediğiniz zaman zaten 650 liraya civarında bir fiyat haline geliyor. Üzerine 120 lira vergisini koy, şusu busu dağıtımı, zincir mağazalardaki fiyat farkı falan derken
1000 liradan aşağı.
Ya 1000 lira sınırına gelmiş oluyor. Ama şimdi 1000 liraya da Snapdragon 8'li cihazların satılacağı söyleniyor. Çin menşeli telefonların 1000 lira seviyesinde fiyatlarla Snapdragon 800'e gelebileceği ya da 850 lira bandında Octa-Core olarak bilinen MediaTek'in 6592 işlemcisine sahip cihazların geleceği söyleniyor.
Bir de 300 dolar fiyat bandı, yani dolar demek Amerika veya Kanada o bölge civarında kullanacak demek. Şimdi 300 dolar buna vereceğime. Şimdi o insanların, yani bizim için konuşmayalım, o telefonun çıkacağı pazar dolarla satın alınan pazarları düşündüğümüzde açıkçası Nexus 5 var hala yani.
Nexus 5 350 dolara Motorola Moto X var. Evet. Mesela baktığınız zaman o fiyat bandında yer alan. Ama telefon güzel bir telefon, onu söyleyelim. Tasarım anlamında güzel, donanım anlamında kendi kategorisindeki rakiplerinin ne varsa hemen hemen hepsi var, onu söyleyebiliriz. 8 megapiksel kamerası var. Sony zaten sensör üretiminde
Sony
sektörün ustasıdır yani bakıldığınız zaman. Dolayısıyla şöyle bir durum söz konusu. Muhtemelen kendi fiyat kategorisindeki rakiplerine nazaran belki biraz daha iyi sensörü ve kamera performansına sahip olabilir. Telefon çıktığı zaman onu görür olacağız. Fiyat anlamında ne olur bilemiyoruz ama muhtemelen LG G2 Mini ile benzer fiyat seviyesinden girebilir diye tahmin ediyoruz. Telefon Türkiye'ye muhtemelen gelecektir çünkü orta segmentteki Sony'nin 2014 model telefonu. Burada tek sıkıntı yaratan ya da hani geleceğe dönük olarak ne olacağına endişe duyulan durum Android 4 işte çıkıyor olması. Yani görünüşte evet, 4.4 ile çıksın ama muhtemelen çıktıktan kısa bir süre sonra güncelleme alır diye tahmin ediyorum. Çünkü Snapdragon 400'lü Android 4.4 cihazlar var. Demek ki kaynak kodlar var. Tabii, Sony bunu uyarlayıp zaten dağıtır diyerek Xperia M2'yi de burada bitirelim. Sıradaki telefonumuza geçelim. Huawei'den gelsin. Çin'in markalaşmış en büyük markalarından bir tanesi Huawei'den. Huawei Mobil Dünya Kongresi'nde bir tane akıllı telefon tanıttı. G6'yı, Ascend G6 modelini. Biz P7'yi bekliyorduk yeni bir high-end üst seviye telefon olarak ama onu önümüzdeki aylara sakladılar gibi görünüyor. G6 orta segmentte yer alabilecek bir telefon. Yine mütevazı donanımları var aslında bakıldığı zaman. Tasarımında biraz P6 esintileri var. Çizgilerini taşıyor gibi görünüyor. Yine hani M2'nin yer aldığı kategoride Huawei'nin kendi silahı olacak gibi görünüyor.
Ben G6'yı açıkçası P6'nın ucuz yollu versiyonu olarak
değerlendirdim. Öyle de lanse ettiler biraz.
Biraz da öyle lanse ettiler çünkü hem teknik özellikleri olarak çok benziyor. P6'nın üretiminde hatırlarsan lansmanında da beraber katılmıştık. Üretimi çok zor bir süreçten geçiriyorlardı ve bu zor süreç demek maliyet demek. P6'nın malzeme kalitesi de yüksekti. O ince kasanın içerisinde işlemeler birçok farklı prosesten
geçiyordu. Dünyanın ince hafif kapağına sahipti galiba metal.
Evet, 0.1 milimetre diye yanlış hatırlamıyorsam. Çok yani üzerinde emek verilen
baskı bir telefondu. Baskı DV kartının özel tasarımı mesela.
Aynen öyle. Play keza öyleydi. Bunların hepsi masraftı ve bakıldığında 999 lira gibi bir fiyatla da ülkemize girmişti. Kendi bacaklarına sıktıkları bu K3 V2 işlemcisi, K3 V2 artık hangi versiyonu tam olarak kullanıyorlar bilmiyoruz ama bu high silikon işlemcisi o telefonun biraz bacağına sıktı.
Gerçi orada da Huawei bayağı hırslanmış. Bunların yeni Kirin işlemcileri var. Evet. 920'sinin Snapdragon 801'den daha hızlı olduğu, en azından Antutu testinde daha hızlı olduğunu sonuçları ortaya çıktı.
Hani ama akıllılık yapsa grafik çekirdeğini High Silicon'dan, Immersion'dan değiştirip ARM'a geçirmişlerdi o modelde.
Zaten o aslında konuşulan bir detay. Çünkü GPU olayı zaten çok daha karmaşık bir yapı. Evet. Çünkü hani bakıldığı
herkesin
zaman işlemci zaten instruction alıyorsun ARM'dan komut setini. Üzerine özelleştirme yapıyorsan yapmıyorsan zaten direkt koyuyorsun. Ama GPU tarafı daha karmaşık.
Evet. Sonra ARM baktı GPU işi de sıkıntı. Biz size hazır
GPU'yu biz yapalım verelim de hiç
onu da hiç kimse uğraşmasın. Vesaire baktığımızda aslında 4 çekirdekli 1.2 GHz'de çalışan P6'nın ucuz yolcusu, kasası daha ucuza imal edilen biraz daha kalınlık konusunda P6 gibi iddialı olmayan ama sonuçta bunların hepsinin tüketiciye, son kullanıcıya artı maliyet olarak, yani artı maliyet değil, eksi maliyet olarak yansıttığı bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. P6'dan çok satacağını ben düşünüyorum açıkçası ama fiyat orta mı? Seviyede evet, fiyat. Çünkü orta seviyede şimdi biraz işler karışmaya başladı. Hı-hı. Çinliler bastırıyor. Demin M2'yi konuştuk. Birçok telefon var Snapdragon 400'de.
Birazdan G2 ben, Mini'yi konuşacağız.
Ben açıkçası Snapdragon 400'ü bu High Silicon'un K3 V2 modeline tercih ederim her türlü.
Yani evet, hani performans olarak ne verir evet, ne vermez.
Ya ben telefon çıktığından göreceğiz ama. P6'yı uzun süre kullandım biliyorum. Lafını kestim pardon şey. Kendi Crash'te bile bazen yavaşlıyordu telefon yani.
Yani şimdi, işlemci hakikaten sıkıntılı. Evet. P6'daki işlemci
grafik telefonu en zayıf
yanıydı aslında alakalı. Yani silikon, ya yanlış silikon onu söyleyeyim evet, telefonda kullanılan.
Yanlış tercihti.
Şimdi bu telefon ne verir ne vermez onu bekleyip görmek lazım ama Snapdragon'da 400'den fazlasını veremez. O zaten evet, net bir şekilde ortada duruyor. Telefonun kendisinde aslında bazı ekstraları var. Arkada 8 megapiksel bir kameramız var. Sony BSI sensörü evet, kullanıyor.
F2.0.
Aperture değerine evet, sahip. Aynı zamanda ön tarafta da 5 megapiksel kameramız var. Bu da 88 derece görüş açısına sahip. Çinliler zaten selfie olayını çok seviyorlar.
Şöyle bir bilgi de verelim. Bunlar zaten Ascent P6'nın kameraları yani.
Aynen, aynen öyle. Hani Ascent P6'nın ön kamerası başarılıydı evet, onu söylemek gerekiyor.
O 5 megapiksellik kamera büyük ihtimalle orada başarılı oldu kameradır diye aynı kamera, aynı sensörü devam yani ettiriyorlar.
Ön kamerada tabii yüzü güzelleştirir gibi ekstra yazılımsal modlar var, özellikler var. Dileyenler alıp selfie çekebilirler ama selfie çekmek için, sadece selfie çekmek için bir telefon tercih edilebilir mi?
Yeah.
Var mı öyle çılgınlar bilmiyorum ama olanlar için Huawei'nin yeni telefonu G6'da bu tür özelliklere sahip. Bunu da söylemiş olalım. Huawei aynı zamanda MediaPad X1 adını taşıyan tablet bilgisayarını tanıttı. Telefondan ziyade benim dikkatimi çeken ürün de aslında bu oldu diyebiliriz. Huawei'nin yaptığı açıklamaya göre dünyanın en ince 7 inç tableti olma özelliğine sahip. 7.18 mm evet, gibi bir kalınlığı var. Tasarım anlamında biraz Samsung'a andıran tasarım detayları var gibi görünüyor ama hani ne Samsung ne iPad mini vesaire diyemiyorsunuz. Biraz daha hani hibrit bir cihaz evet, aslında. Farklı beğeni kazanmış farklı tasarımlardan ögelerin toplandığı bir tasarım olduğunu söyleyebiliriz. Donanım anlamında yine uçar kaçar bir yanı yok. Biz hani mütevazı donanımlarla geldiğini söyleyebiliriz kendi segment için yer alan. Huawei aslında Türkiye'de de tablet bayağı satıyor. Türkcell'in özellikle Türkcell'in evet, tablet kampanyasında bayağı cihaz sattıklarını ben duymuştum daha öncesinde de. Bu tablette tasarımıyla özellikle daha çok adından konuşturur gibi geliyor.
Evet, tasarımla ön plana çıkarmaya çalışmışlar. İncelik birinci konu. Bir tanesi de çerçevelerin inceliği. Çerçeve noktasında da bayağı bir çalışmışlar ve 2.99 mm'ye düşürmüşler çerçeve kalınlığı. Yani 3 mm niye demiyorsun da 2.99 diye bir sorarlar önce. Hani 0.001 mm'nin bile artık hesabı...
Ama 2 ile başlıyor işte.
Evet, 2 ile başlıyor. Yani oradaki başlıyor, algıyı oluşturan şey aslında 2. Teknik özelliklerde bizim biraz önce bahsettiğimiz bu High Silicon'un Kirin işlemcisini kullanacak. Bakalım 1.8 GHz'e Cortex A9 neler yapabilir?
Mali 450 de varmış. Yani 450... Bayağı pil götürür onu söyleyebiliriz evet, ama.
Bayağı götürür yani bu saatten sonra A9 tasarımını kullanmak. Bunlar herhalde şey ekipleri ufak önceden başladılar anca bitirdiler
tasarımı. Emin de gibiler herhalde muhtemelen A9 R5 filandır o.
Yani R4 filandır. Revizyonları geçmiştir ama şu anda mesela A12 çıktı. A12 konuşuyorlar.
Biz A13'lerden bahsediyoruz şimdi Qualcomm tarafında.
Yani o taraf bayağı karışık geliyordu zaten. Eski bir işlemci. En azından GPU tarafını toparlamışlar. Yani kullanılır. Yani Full HD'de ama neler yapar onu da artık tablette ele geçirmiyor.
Arka tarafa da 13 megapiksel, önüne 5 megapiksel olmak üzere iki kamera koymuşlar. 5000 mAh'de pil var. Pil fena görünmüyor aslında bakılırsa böyle bir ince cihaz için ama.
Powerbank olarak da kullanabiliyoruz.
Evet, powerbank olarak. Aynen, aynen. Bu da Huawei'nin aslında ilk olarak Ascent Mate 2 ile beraber evet, duyurduğu bir özellikle. Şimdi artık yavaş yavaş tüm cihazlarına yaymaya başladılar. Hatta Çinliler bu işi sevdiler gibi görünüyor. Lenovo'da da çünkü evet, benzer özellikle bir cihaz var. Ondan da birazdan bahsediyor oluruz. Bu tablet de Türkiye'ye gelir mi? Herhalde gelir diye zannediyorum. Huawei yavaş yavaş Türkiye'deki cihaz işlerini büyütmeye başladı işte. Ki orada hani ağırlıklar şu an Vodafone üzerinden gidiyorlar gibi görünüyor ama retail'da da yavaş yavaş yer almaya başladıkça daha fazla kişi olacaklar gibi görünüyor.
Operatör kanalı temiz.
Ya bir de bazı zamanlar global anlaşma yapıyorlar. Evet. Yani Türkiye'nin dışında adam yurt dışında Avrupa bölgesi için diyor ki X operatöre var. Türkiye'de de onun uzantısı olarak o operatör üzerinden devam ediyor. Tabii ki lokal görüşmeler yapılıyordur. Hani her model istemeyebilir buradaki operatör ya da her maliyet kaleminde onay vermeyebilir ama sonuçta operatör telko işi biraz tatlı bir iş.
Altyapı tarafında da rekabet var sonuçta. Ericsson orada hala altyapıda üretti. 3G şebekeleri, sistemleri vesaire. Belki de siz bizim cihazları kullanıcılara satın, biz size şebekeleri daha ucuza bağlayalım falan. Olabilir yani sonuçta bu iş hayatı. Her türlü anlaşmalar, her türlü şeyler yapılıyor olabilir ama operatör kanalında daha aktif olacaklarını ben tahmin ediyorum bu sene.
Huawei tarafında aynı zamanda TalkBand B1 adı verilen bir de akıllı bileklik tanıtıldı. Onu söylemekte fayda var. 1.4 inç büyüklüğünde kavisli ekrana sahip bir cihaz bu. Yine akıllı cihazınızda eşlenik olarak çalışan bir cihaz. Yani 4.0. Bir yardımcı cihaz olarak da gösterilebilir. İşte bildirimleri gösterebilen, aynı zamanda aksesuar olarak kullanılabilen bir cihaz. Zaten Mobilya Kongresi'nde ön plana çıkan ya da çıkmayan irili ufaklı pek çok firma böyle aksesuarlarını gösterdi. Herhalde önümüzdeki dönemde daha çok konuşacağız gibi görünüyor. Huawei de kendi cihazları için böyle bir tasarım ortaya koymuş diyebiliriz. Tutar tutmaz ayrı mesele. Ama ya, yani giyilebilir teknolojilerin ilk adımı olarak bunlar daha çok karşımıza çıkacak gibi görünüyor.
Aynen öyle. Bluetooth 4.0'la çalışıyor. Kısa biraz bilgi verelim. Bunun dışında IP57 sertifikası var. O da gün içerisinde
hadi olsun
işte,
artık yani birlikte
hani su değdi, o oldu, bu oldu. Elinizi yüzünüzü yıkarken bozuldu vesaire derdinden kurtarıyor sizleri. Bluetooth 4.0'da çalıştığı için enerji tüketimi oldukça düşük. 90 mAh gibi bizim artık komik diyebileceğimiz bir pil kapasitesiyle.
Nokta kadar pil koymuşlar herhalde içerisinde.
Yani toplu iğnenin top kısmı kadar pil koymuşlar herhalde. Ve 6 günde çalışıyormuş. Bu da demek oluyor
ki. İyi çalışıyormuş ya.
Bluetooth 4.0 hakikaten enerji verimliymiş. 100 euro civarında da fiyatı var ki ben fiyatı biraz pahalı buldum açıkçası.
Yani 100 euro 350 liraya yakın bir fiyatlandırma yapar. Bak yurt dışı fiyatı bu. Evet. Türkiye gerçi baksılar olduğu için çok fazla vergi yemez orada diye tahmin ediyorum. Anladım. Ama ya da 350 lira. İşte yani neredeyse Sony'nin smartwatch ikisi kadar bir fiyatı var açıkçası. Türkiye'de o yanlış bilmiyorsam 450 lira bandında bir fiyatlandırmayla satılıyor. Biraz pahalı açıkçası. Bunları telefon yanında bedava vereceksin. Tabii. Üst seviye bir telefon yanında bunları aksesuar olarak vereceksin. Hani Samsung'un Gear'da yaptığı hata da oldu aslında. Şimdi Gear'da pahalı bir cihazdı. 1000 liraya yakın bir fiyatlandırması
dolu,
vardı.
Dolu bir cihazdı en azından. Hani bununla kıyasladığında.
Yok zaten bunun rakibi değil ama hani bakıldığından şimdi 1000 liraya da öyle bir saat almak.
Evet.
Ve sadece Samsung cihazlarla çalışan bir saat. Hani Sony'ninkini alıyorsun, en azından tüm Android cihazlarla kullanabiliyorsun. Çalışıyor. Üreticiler deniyorlar. Evet. Daha da denemeye devam ederler gibi görünüyor diyerek biz sıradaki haberimize geçelim. Bir başka Çinli üreticiyle devam edeceğiz. Lenovo'yla. Lenovo da mobil tarafta büyümeyi hedefleyen firmalardan bir tanesi. PC pazarında birinci olduktan sonra şimdi hedefleri Motorola'yı da alarak, satın alarak mobil tarafta birinciliği oynamak. Zaten yaptığı her açıklamada bizim rakibimiz Samsung, Apple. Samsung, Apple diyorlar. Onlar kadar olabilirler mi? Potansiyel var, kaynak var, para var.
Özellikle Çin'de
pazar onların zaten.
Pazar onların.
Oradaki eşinin kaçı var bir de. Hollywood yıldızında mühendis olarak yanlarına Allah tabi tasarımlarında destek olmasa artık nasıl destek veriyorsa bilmiyorum yani.
Artık bilmiyorum. Belki Çinli kız mühendislerin moralini yüksek tutuyordu ortaklığa ulaşarak.
Yani geçen gün şöyle bir haber çıktı işte Ashton Kutcher Lenovo'nun yeni telefonlarının da tasarımına katkıda bulunuyor diyor. Lenovo hemen düzeltmiş. Hayır hayır telefon değil tabletlerimizde o var bizim diye. Muhtemelen sözleşme telefon için.
Evet artı bir şey yapmışlar.
Artı bir şey yapmışlardı diye tahmin ediyorum.
Birkaç milyon dolar yazmıştır.
İşte. Ashton Kutcher keşke Kelebek Etkisi filmindeki oyunculuğuyla hafızalarımıza kalsaydı. Çok da güzel filmdi açıkçası. Yani inanılmaz bir orada bak inanılmaz süper mühendislik var. Nasıl bir senaryo öyle yani bakalım.
Kimdi onlar bir süre beraber? Demi Moore'la mıydı? Yok.
Demi Moore'la
Demi Moore'laydı değil mi? Demi Bayağı uzun bir süre
hatta beraber. Demi Moore, eski kocası Bruce Willis, eşini kaçır beraber geziyorlardı akşam.
O da biraz geniş.
Neyse çok fazla magazine evet. Girmedim biz. Çok anladığımız, bildiğimiz şeyler de değil açıkçası. Lenovo tarafında hem akıllı telefonlar var hem de tablet var. Tablet tarafında Yoga 10 HD Plus var. HD Plus'ın karşılığı Full HD. 1920x1080 piksel. Yoga zaten Türkiye'de satılıyor şu anki haliyle. Donanım anlamında MTK işlemcili bir cihazı. Çok öyle uçar kaçar çalışan bir cihaz değil ama tasarım anlamında farklıydı. Arkada bir klipsi var. Yatırıyorsun. Birden dijital çerçeve gibi önünde bir ekran oluyor. Kendi kendine durarak sizin bir şeyler izlemenizi olanak tanıyabiliyordu. Şimdi donanımını güncellemişler. Daha iyi bir donanım var açıkçası bakıldığı zaman. 2 GB bellek, 1.6 GB'de çalışan Snapdragon 400 gibi güncellemeler yapmışlar. Yani şu anki Yoga'ya göre bambaşka bir cihaz ortaya çıkmış. Çok daha hızlı ve güzel çalışır. Tabletin üzerinde çok fazla durmaya gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü tasarım anlamında aynı cihaz. Evet. Donanımı gelişmiş ve
yani multimedya cihazı. Oyunu yani multimedya derken oyun tarafını bir kenara bırakın.
Full video internet ya.
Video internet cihazı olmuş. Sosyal medya cihazı olmuş. Başka şey için hani alayım da oyun oynayayım falan derseniz yok, Full HD çözünürlükte Adreno 305 sizi saç baş yoldurur.
O yüzden zaten diğer üreticiler QHD'de kalmışlar yani oyunlar güzel çalışsın diye. Tablet olarak çok fazla konuşulacak bir şey yok. Telefonlara geçmek lazım. S serisi altında 660, 850, 860 diye. Hani böyle değişik bir isimlendirme yöntemi seçmişler. Hani Mercedes S serisi diyeceğim de S600. Şu S860'a bir AMG falan yazdılar bir şeyler hani.
Ve hani böyle fiyakalı isimler duruyor ama teknik özellikleri konusunda çok biraz daha muhafazakarlar. Mesela S860'a baktığımızda quad core 1.3 GHz'de çalışan bir işlemci görüyoruz. 5.3 inç bir ekranımız var. Full HD ama 720p çözünürlük. Zaten büyük ihtimalle MTK tarafından üretilen bir Yonga'yı kullanacağı için 720p doğru bir karar olmuştur. 8 megapiksellik bir kameramız var. Bunun dışında da önde de 1.6 megapiksellik bir kamera var. Hani hiçbir özelliğiyle iddialı olmayan bir cihaz. Belki tasarım ve fiyat anlamında.
Yok bir özelliği iddialı aslında. 4000 mAh pili var.
Ha evet.
O da cihazla şarj edebiliyorsun yani. Hani yanınızda muhtemelen bununla birlikte bir iPhone ya da üst seviye bir Android cihaz telefon taşımak isteyebilirsiniz. O telefonun pili bitmeye yakın. Buna bağlı şarj. İşte
havalı powerbank.
Aynen havalı powerbank. Ekranlı powerbank diyelim ya da akıllı powerbank.
Evet akıllı powerbank olmuş.
Diğer telefonlarda zaten 3 aşağı 5 yukarı aslında benzer özelliklere sahipler. Zaten serinin üst modeli 860. 850 ve 660 yenilikçe konfigürasyonun yavaş yavaş daha mütevazı seviyelere geldiğini görüyorsunuz. Açıkçası benim Lenovo ürünleri arasında en beğendiğim o ürün grubu içerisinde 860 oldu. Çünkü 4000 mAh pil burada gerçekten iddialı.
Yani diğer cihazlara... seviyorsun büyük pilleri. Yani çünkü... Güzel oluyor çünkü yani. Pili bitmiyor. İnsan kullanıyor yani keyifli.
Yani hakikaten bu akıllı cihaz kullanımında en sıkıcı nokta şarj bitme olayları yani. Abi bakıyorsun telefonuna şarj uyarısı veriyor.
Oynadın mı yarım günde öldürüyorsun telefonu yani.
Kurtulun. Yani zaten hani 10 çekirdekti, 5 GB bellekti. Bunlar yerine şu pil olayının bir çözülebilmesi gerekiyor yani. Pil şu an en büyük sorun. Ama bir şekilde işte. Aslında bir gelişim var. Bakıldığında 2 sene öncesine göre bu senenin üst seviye cihazlarında 4000 mAh pilleri görmeye başladık.
Ama şeyler de büyüdü tabii.
Tabii ekran büyüdü, ekran, kasa gelişiyor vesaire.
Bu 4000 mAh model biraz daha hani piliyle ön plana çıktığı için kalınlık anlamında bir mesela serinin bir altı 850'ye modeline kıyasla bayağı bir şeydir. Kalınlık farkı ister istemez oluşturmuş.
İster istemez oluşur ama en nihayetinde şey var. Yani Motorola tarafında da biliyorsun küçük ve ince cihazlarda da Motorola'nın kendi patentli teknolojisiyle yapılmış özel piller vardı.
Taşınmaz mı? Taşınır yani hiç problem değil.
Şunu söyleyelim ya da en doğrusu şu olabilir. Ortalama miliamper bazında pil kapasiteleri artıyor. Evet, her geçen gün artıyor ama.
Artıyor.
Ama şu var. Günü tamamlayabilecek cihazların sayısı hala sınırlı ve bu sınırlı olan cihazların fiyatları da hala yüksek. Aynen. Onu söylemek gerekiyor. Lenovo tarafında öyle zannediyorum ki bu sene içerisinde belki Türkiye pazarına girecekler cep telefonu pazarına. Hani dünya çapında bir açılımları söz konusu. Rusya pazarı gibi belli başlı bazı ülkelerde varlar. Avrupa'daki diğer ülkelere de girmeyi hedefliyorlar. Türkiye'de bunlardan birisi olacak gibi görünüyor diyerek biz eski Finlandiyalı, yeni Amerikalı Nokia'dan bahsedeceğiz.
Nokia Gill'lerden bahsedeceğiz.
Nokia Gill'lerden. 3 tane modelimiz var burada. Nokia uzun süredir konuşulan, dedikodusu kulaktan kulağa yayılan normal Android telefonlarını tanıttı. Bu telefonlar Android telefon demek diğer Android cihazlara haksızlık olur. Aslında Android çekirdeğini kullanan arayüzünden uygulama mağazasına kadar resmi olarak, neden resmi olarak olduğunu konuşuruz birazdan. Android cihazlarla çok fazla alakası olmayan, arka plandaki bulut servislerinin bile Google'dan ziyade Microsoft platformunun kullanıldığı telefonlardan bahsediyoruz. Donanımlarına hiç girmeyeceğim zaten. Çok mütevazı donanımlar var. Ekran çözünürlükleri bile 800x480 modeline göre baktığımız zaman.
Hani 512 RAM'li telefon gördük çok uzun zaman. Hani Firefox modellerinde görüyorduk. Firefox telefonları.
Firefox'a $25 satacağım de şimdi bakıldığı zaman. Öyle telefonlar söz konusu. Tasarımları yine güzel.
Güzel.
Hakikaten malzeme güzel. Malzeme kaliteleri de yine yüksek ama donanım bazında Nokia'nın giriş seviyesine konumlandırabileceği cihazlar. Zaten hani arka planda Microsoft ve Windows Phone varken Nokia'dan da uçar kaçar bir Android telefon beklemek çok mümkün
değil açıkçası. Zaten sürprizdi. Biraz şeyi topu yumuşattılar açıkçası Google servislerini vesaire devre dışı bırakarak. Hani şeye benzedi. Amazon nasıl kendi Fire serisi Kindle'larında
özel arayüz,
özel uygulama mağazası vesaire yaptı. Onun telefon versiyonu olarak nitelendirebilir. Tabii Nokia Windows Phone platformu ve Microsoft da çok uzun zamandır bu şekilde olduğu için insanlara ilk başta Android'li telefon mu yapıyor gibi bir izlenim ulaştı. Biraz piyasayı hareketlendirdi, tepki topladı ama işin sonucunda gördük ki aslında yani bunlar Android telefon. Buna başka bir şey de desen de olurmuş yani açıkçası. İlla Android demesen de olurmuş.
Buna Windows R falan da desen de yani ne isim versen olur yani bu telefona bakınca.
Siem bir şeyler şimdi Symbian'la Android'i birleştiremedim. Öyle bir şeyler de yapsan hani yermiş insanlar.
Yani zaten Microsoft bakıldığı zaman satılan her Android cihazdan cebine para koyuyor. Yani bugün Samsung'un sattığı Android cihazdan da Microsoft para kazanıyor. HTC'nin sattığından da Microsoft para kazanıyor. Google'un kendi sattığı cihazdan da Nexus 5'ten de Microsoft para kazanıyor.
Ve eğlence bölümünde en çok kar eden bölümü de bu Xbox'lar vesaire zarar ederken
Android bölümü hakikaten bakıldığından. Bu arada Nokia'nın başındaki Stefan Yapı da eğlence bölümünün başına getirdi Microsoft. Evet. Bundan sonra donanım, oyun yani Xbox bölümü ve Xbox oyun yapan tüm o stüdyolar bölümünün başına Elop geldi. Herhalde orayı da satışa hazırlıyorlar gibi geliyor. Hani Microsoft zaten tartışıyor kendi işte Xbox'ı verelim mi, vermeyelim mi? Biz kendi çekirdek işlerimize yazılımı yoğunlaşalım mı, yoğunlaşmayalım mı? Ünlü satıcı Elop belki.
Orayı da sattırabilir
bilmiyorum yani. Ama orayı sattırsa şöyle bir şey var. Nokia çok ucuza gitti. Evet. Xbox herhalde ucuza göndermezler diye tahmin ediyorum.
Büyük ihtimalle. Ama Xbox'ın son bu Xbox One'la imajı biraz şey oldu yani. Yarıştan biraz geri kaldı. Tam Kinect harika bir platform. Sensör olarak eşsiz yani.
Yazılım olarak da yine Xbox harika bir platform bakıldığında. Ekosistem anlamında iyi bir ekosistem ama saf donanım gücü, konsol dedim mi? Saf donanım yani, gücüdür yani.
Konsol dedim mi aklına gelen ilk şey ne? Oyun. Oyun olarak bakıldığında zayıf
bir oyun çıkıyor. Birinde 1080p, birinde 720p.
Yani. Birinde 960p, birinde 720p bakıyorsun. Bir sürü hani bir şeyler oynanıyor.
Ve sene 2014. Yani. 4K konuşuyoruz. Diyorsun ki Titanfall'u yaptım. Misal. Birinde 1080p, birinde 720p.
Rezalet ya. Skandal.
Yani hani bunlar hakkında tartışmaya açık konular. Bugünlerde de Microsoft önümüzdeki haftalarda yapılacak oyun geliştiricileri konferansında DirectX 12'yi tanıtacakmış. Yine metale yakın. Evet. API, yani aslında AMD'nin Mantle'la yapmaya çalıştığı konsol seviyesinde uygulama geliştirme ara birimini Mantle'ın biraz ittirmesiyle nihayet hem OpenGL tarafından hem de RTX tarafında görüyor olacağız.
Zaten OpenGL'de zero CPU overhead denen bir
çok iddialı bir argüman. Evet,
çok iddialı.
Çok iddialı bir argüman. Yapalım bilmiyorum da Nvidia hemen sahiplenmiş. Evet. O taraftaki OpenGL'in metale yakın geliştirme sürecinin oturumunu Nvidia yönetecekmiş.
Nvidia zaten biliyorsun OpenGL'i sever. Her zaman OpenGL sürücüleri Nvidia'nın AMD'ye kıyasla daha olgundur, daha verimli çalışırdı. Hani bu Riva TNT zamanlarından beri böyleydi.
Tabii canım.
O yüzden
şimdi Riva TNT deyince benim aklıma Glide geldi. Mantle'ın sonu Glide gibi olabilir mi? Olabilir ama sektöre kazandırdığı bir şey var. Bu metale yakın API
bir
olayını
evet.
Bir farkındalık yaratıp o süreci hızlandırdılar yani bakıldığı kesin. Zaman. Bunu da zaten yapsa belki Microsoft dışında. İşte OpenGL biraz da konsorsiyum, ortak evet. Platform olduğu için orada hemfikir olması gerekiyor. Daha tek stack firma yönetiminde olduğu için aslında. Orada belki kararlar daha hızlanılabiliyor. Yazılımcılar dışında bu işi yapabilecek firma AMD'ydi. Çünkü bakıldığı zaman PlayStation 4'te de onların donanımı var. Xbox'ta da onların donanımı var.
Wii U'da
da onların donanımı var. Tüm bu donanımlara nasıl yazılım geliştirdiğini de birebir onlar görüyor ve biliyorlar evet. Açıkçası.
Onların kitleriyle geliştiriliyor.
Aynen onların kitleriyle geliştiriliyor. Dolayısıyla AMD'nin hakikaten sektöre son yıllarda yaptığı belki de en büyük katkı Mantle'dır. Çünkü evet. Eğer bu DirectX ve OpenGL diye de metale yakın API süreci başlarsa gerçekten de PC dünyasındaki oyunculuğun kavramı da değişmeye başlar.
Aynen öyle. Ama çok AMD'nin güzel şeyler olur. Burada bu jenerasyonda elinin bunları yapabilmesinin tek sebebi de 3 konsol platformuna sahip olmasıydı. Şayet öyle bir şey olmasaydı, 2 tanesi Nvidia'da bir tanesi AMD'den çıksaydı veya çoğaltılabilir PowerVR konsola girseydi vesaire çoğaltılabilir. Büyük ihtimalle bu kadar dinamizm katamayacaktı.
Tabii canım oradaki zaten olay belli kaldı ki Mantle'ın geliştirme sürecinde de işte Dyson etkisinin ne kadar büyük olduğunu zaten biliyoruz. Orada hani çok ciddi bir işbirliğinin olduğunda söylemek gerekiyor diyerek konuyu çok fazla dalgalandırmadan diğer haberlerimize geçelim. Nokia tarafında bir de Nokia 230 modeli tanıtıldı. Nokia tabii ki gri seviyesi bu feature phone dediğimiz temel iletişim telefonlarını güncellemeye devam ediyor. Hani 230'a bakıldığı zaman öyle çok aman özelliğinin olmadığını görüyoruz. 2.8 inç büyüklüğünde 320-240 ekranımız var. Ekranın PPI değeri 142. Diğer taraftan işte Lumia cihazlarda gördüğümüz bu glance ekran teknolojisine sahip. Yani kilit ekranın ekran kilit modundayken bile saati vesaire gibi bazı ekstra bildirimleri görebiliyoruz. 89-90 gram ağırlığında çift SIM kart versiyonu olan çok mütevazı donanımsal özellikler gerekir ki işlemcisini bile açıklamamışlar. Tabii yani çok basic bir işlemcisi vardır.
Söyleseler belki bilmiyoruzdur.
Ama yani. İsmini bile bilmiyor olabiliriz doğru söylediğin denler. Eskinin deyimiyle hay ağzında bin yaşayanlar hakikaten şey.
Hay ağzını öpeyim.
O eskilerin deyimi o yenilerin deyimi bence. Bakıldığı zaman hani muhtemelen Hindistan, Çin gibi gelişmekte olan ülkelerdeki ucuz telefon pazarına yönelik bir telefon olduğunu söyleyebiliriz.
Pili bitmeyen telefonlardan bir tanesi.
Bak mesela bu telefonlar çok satıyor.
Tabii canım.
Çok satıyor. Hala da satmaya devam ediyor. Gelişmekte olan ülkelerde de Nokia varlığını bu telefonlarla beraber güçlendirmeye devam edecektir diye tahmin ediyorum diyerek biz daha üst modellerle yolumuza devam edelim istersen. HTC'yi atlayalım. HTC tarafında M8'in tanıtımı yapılmadı. Tanıtımının yapılacağı tanıtıldı. Onu söylemek gerekiyor. 25 Mart'ı bekleyin diye. Soplanmış demek haksızlık olur yani hakikaten bakıldığında. Bunun yerine Dizar 816 tanıtıldı. HTC'nin yeni fableti ucuz yolu fableti olacak gibi görünüyor. 5.5 inç ekranımız var. Yine yüksek çözünürlüklü bir ekrana sahip olduğumuzu söyleyelim. 1.6 GHz'de çalışan Snapdragon 405 işlemcimiz var. Adreno 305 grafik birimi var. 1.5 GB bellek var. 8 GB depolama ve üzerinde micro SD var. Şimdi donanımı bir tarafa bırakıyorum. Donanım mütevazı bir donanım. Evet. Hani bakıldığından 5.5 inçteki global markaların telefonlarına rakip olamaz.
Değil.
Tasarımına bakıyoruz. Fevkalade.
Yani
süper bir tasarım yapmışlar. Yani yeni Van bu olabilirmiş tasarım anlamında bakalım.
Tasarım çok başarılı gerçekten. HTC'de yine tasarım konusundaki başarısını konuşturmuş. Ben çok beğendim açıkçası. Yani
ben de çok beğendim. Yeni Van'ı gördük ben beğenmedim yeni Van'ı tasarım olarak. Hani bu daha böyle bir güzel görünüyor. Daha tok bir tasarım var açıkçası bakıldığı zaman. Ama
daha bir samimi böyle tasarım.
Çok mu samimi? Çok mu samimi buldun? Ve şöyle bir durum söz konusu. Şimdi bu telefon bizim duyumlarımıza göre çok ucuz olmayacak. Şimdi odur da bu telefon şimdi çok ucuz olmayacağın karşılığı oldukça geniş. Yani hani çok ucuz olmayacak derken ne kadar? Şimdi bu donanım için 1200 lira da pahalı bence.
Pahalı.
Hani 1300 lira da pahalı. 1400 lira zaten yolu yok yani öyle bir durum.
Orada
G2'si var, Nexus 5'i var vesaire. Dolayısıyla telefonun 1000 lira seviyesinde fiyatlandırmaya sahip olması lazım. 1000 lira gibi bir fiyatlandırmaya girerse malzeme kalitesi ve tasarım için bu telefonu almak isteyenler çıkabilir diye düşünüyorum. Ama bu donanımın hakkı yüksek fiyatlandırma değil. HTC'de de ama fiyatlar yüksek biraz. Yani ortalamanın üstünde kalıyor genelde fiyatları ve fiyatları pek düşmediğini görüyoruz. Örneğin HTC One lanse edildiği günden bu yana 100 lira 200 liraya oynamıştır ya oynamamıştır diye tahmin ediyorum. Hani en son baktım yine 1700 liralar seviyesinde seyreden bir fiyatlandırması vardı. HTC bu telefonu yüksek, Dizar 816 yüksek bir fiyatla sunarsa hata eder.
Evet. Yani bu telefonun tek her şeyi olmuş yapılacak tek şey güzel bir fiyat etiketi koymak.
Evet, bekleyip kaç paradan geleceğini göreceğiz. Son olarak LG'ye de değinelim. LG evet. G2 ile zaten inanılmaz bir sıçrama yaptı geçtiğimiz yıl. Enflar, yani yılın geçen yılın telefonudur belki de G2 bakıldığı zaman. Yani Türkiye'de ucuz telefon segmentinde başka bir telefondan bahsedebiliriz ama high-end telefon segmenti için G2 hakikaten sahip oldu özelliklerle.
Üst seviyenin fiyat performans telefonu oldu.
Aynen, üst seviyenin fiyat performans telefonu G2 oldu. G2 piyasaya çıktığında bir telefona yazık oldu, G Pro'ya yazık oldu. Çünkü çok yakın tarihlerde Türkiye'ye girdiler ki G Pro'da çok güzel bir telefondu. O yanar döner home butonu zaten.
O beni tavlamıştı açıkçası.
Yani o hakikaten telefonu diğer tüm telefonlardan farklı kılan bir unsurdu. Şimdi G Pro 2'yi tanıttılar burada. Snapdragon 800 var, yüksek çözünürlüklü büyük bir ekranımız var. Yine 4K video kaydını olarak tanıyor. Kameraya bir de optik görüntü sabitleme güncellemesi getirmişler. Yani G2'deki sistemi biraz daha elektronik bir destekli daha iyi bir hale getirmeyi başarmışlar. Hani dolu dolu bir telefon olmuş. Note 3'ün rakibi. Evet. Bugünlerde yurt dışında incelemeleri de çıkmaya başladı. Ben tasarımını beğendim. Zaten G2'nin biraz daha büyütülmüş hali gibi düşünülebilir. Ekranın ön yüzün tamamının oranının en aslında tamamının oranının açısından en tasarımı en iyi telefon olarak gösteriyor. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam %80'ine varan bir ekran kasa oranı var ön tarafta. Bu da zaten telefonun neredeyse çerçevesine yakın bir görünüm sergilemesinin en büyük unsuru oluyor. Türkiye'de piyasaya girecektir. Yine fiyatlandırma tarafında LG G2'deki gibi agresif olabilirse eğer Note için çok ciddi rakip olur, onu söylemek gerekiyor. G2 mini vardı bir de. G2 mini hayal kırıklığı olan telefonlardan birisiydi. Çünkü neden hayal kırıklığı? Hani hiç donanımsal anlamda G2'nin küçüğü olacak beklentisi olmasaydı G2 mini için belki başka şeyler söyleyebilirdik ama isimde G2 olunca beklenti yükseliyor ister istemez.
G mini deselerdi en azından. 2 bir de orada...
Ya G20'yi hiç katma ya. Ben sana bir şey söyleyeyim. LG L90 mini de, L90 Plus da. O L serisinden bir telefon gibi konumlandır yani bakıldığı zaman. Telefonun özellikleri şu, 4.8 inç QHD ekranımız var. Snapdragon 400 işlemcimiz var. Tegra 4'lü versiyonu yok gibi görünüyor. En azından LG öyle bir açıklamada bulunmadı fuar kapsamında. Hani bakıldığında Xperia M2'nin rakip olarak gösterebileceğimiz bir telefon. En güzel özelliğini derseniz 2440 mAh gibi bir pili var. Hani geçtiğimiz yılın pek çok üst seviye telefonuna yakın ya da benzer, hatta bazen daha büyük pili olduğunu söylemek gerekiyor. Tasarım anlamında zaten G2'ye de oldukça benziyor. G2'den de çok küçük olduğunu söyleyemeyiz zaten. Niye ismini mini koymuşlar onu da anlamak çok zor.
Evet, çerçevelerde biraz daha kalın olunca zaten telefon ister istemez hani G2 boyutlarına yaklaşmaya
başladı. Ya ne bileyim G2 mini, G2 Eco Meco bir şeyler dedi yani. Farklı şeyler de söylenebilir ama bakıldığında...
G2 Neo.
Galaxy Note 3 Neo gibi. Hani yine bu telefon...
Neo olsun, Meo. Neo çok şey olur belki.
Bu telefon başarılı olabilir mi? Başarılı olabilir. Bu arada ben ekranın 4.8 demiş ama 4.7 demiş, onu düzeltmek gerekiyor. Başarılı olabilir mi? Neden olmasın? Ama doğru fiyatla piyasaya girersin. Aynı M2 için. M2 için dediğim şeyler aslında bunun için de geçerli.
Aynen öyle. Doğru fiyat, doğru stratejiyle, doğru zamanlamayla girerse olabilir. Sonuçta LG'nin bir marka değeri var. Bakıldığında aynı donanıma sahip, benzer donanıma sahip yüzlerce Çinli telefon olacak ama elbette ki bir malzeme kalitesinden garantisine kadar, servisine kadar G2'nin, LG'nin bir avantajı olacaktır. Bu avantajı fazla şey yapmadan, abartmadan
bir fiyata fiyatı, fiyat anlamında.
Fiyata yansıtmadan telefonu piyasaya sürerlerse G2 mini bence mini ufak telefon kategorisinde. Şimdi 4.7'ye de ufak dedik ya artık.
Yani 4.7.
Sonumuz ayrı olsun.
2 sene önce üst seviye telefonu 4.3'tü. 2 sene geçti 4.7 mini telefon oldu yani.
Mini oldu. Dediğimiz gibi fiyatı düzgün çıkarsa neden olmaz?
Şu anda rakipleri kimler? Sony'nin yeni Xperia M2'si var. HTC'nin One Mini'si var ki One Mini 2'nin de M8'in hemen ardından piyasaya çıkacağı söyleniyor ki onda da yine Snapdragon 400 bahsediliyor, onu söylemek gerekiyor. Evet. Galaxy S4 Mini var, o da S5 Mini ile muhtemelen güncellenir diye tahmin ediyorum.
Moto G'yi belki.
Moto G'yi bu kategori, ekran boyutu anlamında en azından bu kategoriye sokabiliriz. Fiyat anlamında şimdi Moto G 800 lira seviyesine fiyatlandırmaya sahip. Bilmiyorum şimdi kaç paraya girecek. Hani 1300 liraya G2 satılırken bu telefonu tutar da 1000 liraya sokarsan piyasaya.
Olmaz.
Olmaz yani açıkçası yani ama.
Gelin G2 alın deriz biz de yani.
İşte kur farkıydı, şu farkıydı, artık üreticiler bilmiyorum kaç paraya sokacaklar.
Ne olacağı belli
değil. Önümüzdeki 1-2 ay içerisinde bu telefonların zaten %90'ını biz Türkiye pazarında görmeye başlarız. O dönemki mobilitede zaten fiyatları üzerinden de bu telefonları ve donanımlarının yorumlamasını yapar, eleştirilecek yerleri varsa eleştirmeyi sürdürürüz. Mobilitenin bu bölümünde Mobil Dünya Kongresi'nde ön plana çıkan telefonları konuştuk. Aslında pek çok telefon var. Acer'ından Çin'in telefonlarına 1000 tane telefon var işte. Xiaomi'sinden tutun da pek çok farklı telefonu konuşabilirdik. Ama biz Türkiye'ye gelmesi muhtemel ya da yakında gelmesi beklenen firmaları ve telefonları dikkate almaya çalıştık daha çok. Bizim ele almadıklarımız dışında yine Türkiye'ye gelme ihtimali olan ya da gelmesini beklediğimiz cihazlar var. Ama hepsini zaten konuşursak ya program olur 2-3 saat, 3 saat o da. Eminim ki sizler için sıkıcı bir durum yaratabilir. Bunun önüne geçebilmek açısından programı şimdilik bitirmeye uygun görüyoruz. Bu bölüm için şimdilik bizden bu kadar. Sürçülisan ettiysek affola. Bizden şimdilik bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşene dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.
Hoşçakalın.
Yeah.